Ayrım 12. Sayfa 135. İkinci kısım. Korkunç oyunlar. 17. bölüm. Kan Gölü. Garney ismini, adresini, telefonunu ve kurbanla olan bağlantısının kısa bir özetini vermek için Peony polis istasyonunu aradığında saat tam sabah 10'du. Konuştuğu memur, komiser muavini Burkholz ona bu bilgileri olayla ilgilenen cezai soruşturma eyalet polisi bürosu ekibine ileteceğini söyledi. 24 ila 48 saat arasında kendisine dönmelerini beklediğinden 10 dakikadan az sürede geri döndüklerinde şaşırmıştı. Hattın diğer ucundaki ses tanıdıktı ama kim olduğunu çıkaramıyordu. Adam kendisini isim vermeden tanıtmıştı. Bargarne. Bay Garney, ben Peony'deki olayla ilgilenen baş dedektifim. Anladığım kadarıyla bizimle paylaşmak istediğiniz bazı bilgiler var. Garney tereddüt etti. Memura adını sormak üzereydi ki normalde prosedürlere göre bunu sorabilirdi. Aniden ses tonuyla birlikte gözünün önüne bir surat ardından da isim geldi. Jack Hartwig. Hatırladığı kadarıyla bir vakada beraber çalıştığı Jack Hartwig, gür sesli, ağzı bozuk, kırmızı yüzlü, asker tıraşlı ve Sibirya kurduna benzer açık renk gözleri olan bir adamdı. Sürekli saçma şakalar yapardı ve onunla geçen yarım saat yarım gün gibi gelebilirdi. Derhal sona ermesini isteyeceğiniz bir yarım gün. Aynı zamanda zeki, sert, yorulmak bilmez ve son derece patavatsızdı. Garni şaşkınlığını gizleyerek, ''Merhaba Jack'' dedi. ''Sen nasılsın? Hadi oradan. Birisi sana yumurtladı değil mi? Sana kim yumurtladı?'' Senin hatırda kalır bir sesin var Jack. Hatırda kalır sesmiş. Kıçımın kenarı. 10 koca sene geçti. 9. Peter Possum Pigert'ın tutuklanması Garney'in kariyerindeki en büyük başarısı olmuştu. Bu herkesin gıpta ile baktığı birinci sınıf dedektifliğe yükselme işini garantilemişti. Bu yüzden olayın tarihini hatırlıyordu. Sana kim söyledi? Kimse söylemedi. Hadi oradan. Garney Hudwig'in her zaman son söz söyleme eğilimi olduğunu ve bu tarz anlamsız sözleri sonsuza dek tekrarlayabileceğini hatırlayıp sustu. Aradan geçen uzun 3 saniyeden sonra Hudwig daha sakin bir ses tonuyla devam etti. ''Dokuz lanet olası yıl. Sen Bayan Pigert'ın poposundan avlayıp nehirden çıkardığından bu yana New York eyaletindeki en çok ses getiren cinayet vakası olabilecek bir vakada yırtık dondan çıkar gibi aniden ortaya çıkıyorsun.'' Onu kafasından avlamıştım Jack. Bir anlık sessizlikten sonra telefon bir Hartwig geleneği olan kahkaha patlamalarıyla sarsıldı. Kahkahaların sonunda ah diye bağırdı Hartwig. Dev, Dev, sen ayrıntılar konusunda hep çok titizsin. Garney boğazını temizledi. Bana Mark Miller'ın nasıl öldüğünü söyler misin? Hartwig polislerin çoğu zaman yaşadıkları ve kendilerini ülser eden o yerde İlişki ile kuralların arasındaki o soğuk boşlukta dona kaldı. Öyle gerektiği için değil de (parantez) Garney'in bu vakada resmi bir yeri yoktu ve kesinlikle hiçbir bilgi verilmemesi gerekiyordu. Zor bir tarafı olduğu için doğruyu söylemeyi tercih etti. Birisi kırık bir şişeyle boğazını kesmiş. Garney kalbine saplanan sancıyla bir an nefes alamadı. Fakat bu ilk tepkisinin yerine hemen daha profesyonel bir tavır aldı. Hartwig'in cevabıyla Garney'in kafasında yeri belirsiz olan taşlardan birisi yerine oturuyordu. Yoksa bir viski şişesi miydi? Sen bunu nasıl bildin? Hartwig'in ses tonu bu dört kelimeyi telaffuz ederken şaşkınlıkla suçlama arasında gezinmişti. Uzun hikaye, uğramamı ister misin? Sanırım iyi olur. Sabah gri, ıslak kış bulutlarının ardından soluk bir top gibi görünen güneş artık tamamen kapalı ve kasvetli havanın arkasında kalmıştı. Güneşin olmadığı hava insana sıkıntı veriyordu. Dünyanın soğuk, buz gibi umursamaz yüzü. Bu düşünceler yığınını eğlenceli bulmaktan utanan Garney, Meller'e Ruhani Yenilenme Enstitüsü'nün önündeki karla kaplı yola düzensiz bir şekilde park edilmiş polis arabalarının arkasında durunca zihnini toparlayabildi. Bölgedeki adli laboratuvara ait olan kamyonet de dahil olmak üzere hemen hepsinin üzerinde New York Eyalet Polisi'nin mavi sarı amblemi vardı. Arabaların ikisi beyazdı ve şerife aitti. Diğer ikisi yeşil Peony polis kruvazörüydü. Mellor'un bundan bahsederken yaptığı eşcinsel hareketiyle ilgili esprisi ve o anki surat ifadesi aklına geldi. Arabaların arasındaki ve beton duvarın üzerindeki yıldız çiçekleri kışın sertleşmesiyle kalın karın altında kalmış ve kahverengi bir çöp yığınına dönüşmüştü. Arabadan çıktı ve girişe yöneldi. Tertemiz giyinmiş bir polis, yüzünde sert bir asker ifadesiyle açık kapıda bekliyordu. Garni onu kendi oğlundan bir iki yaş daha küçük olduğunu tahmin etti. "Yardımcı olabilir miyim efendim?" Konuşması kibardı ancak bakışları değildi. "Adım Garni, buraya Jack Hardwick'i görmeye geldim." Genç bir kez ismi, bir kez de soy ismi söylerken, genç adam bir kez ismi, bir kez de soy ismi söylerken iki kez gözlerini kırptı. Yüzündeki ifadeden bu ismin reflü ağrılarını artırdığı anlaşılıyordu. Belinden bir telsiz çıkararak "Bir dakika bekleyin," dedi. "Korumayla gitmeniz gerekiyor." 3 dakika sonra koruma geldi. Tom Cruise edalarında bir BCE parantez, Kriminal Kimlik Belirleme Bürosu dedektifi, dondurucu soğuğa rağmen üzerinde kot pantolon, siyah bir tişört ve önü açık ince sportif bir ceket vardı. Garni, eyalet polisinin kıyafet konusundaki disiplinini bildiğinden, günlük kıyafetin olay yerinde çalışmıyorken ya da gizli bir görevdeyken aniden çağrılmak anlamına geldiğini biliyordu. Ceketinin altından kenarı görünen sırt kılıfındaki 9 milimetrelik Glock marka tabancayı az sonra satışa sunacakmış gibi duruyordu. "Dedektif Garni." "Emekli," dedi Garni, bu isme bir yıldız daha eklermişçesine. Tom Cruise ilgisizce, "Öyle mi?" dedi. "Ne güzel, beni takip edin." Garni onu ana binanın etrafındaki patikadan arka taraftaki eve doğru takip ederken 9 santim karın sebep olduğu değişikliği görüp şaşkına dönmüştü. Kar ince detayları yok eden bir çeşit örtü görevi görüyordu. Bu beyaz alanın minimalist havasının içine girmek yeni yaratılmış bir gezegene ayak basmak gibiydi ve bu düşünce şu anki acı gerçeklik içinde saçma kaçıyordu. Meldra'nın yaşadığı eski Georgia tarzı evin etrafında dolaşıp kar kaplı avlunun kenarında onun öldüğü yere geldiler. Öldüğü yer belirgindi. Karın üzerinde hala cesetin izleri duruyordu. Muhtemelen baş ve omzun olduğu bölge resmen kan gölüne dönmüştü. Garni insanı şaşkına çeviren bu kırmızı beyaz zıtlığını daha önce de görmüştü. Aklından çıkmayan o manzara meslekteki acemilik yıllarından kalma bir anıya aitti. Karısı tarafından evden atılan alkolik bir polis bir kar birikintisinin üzerinde kendi tabancasıyla kendini kalbinden vurmuştu. Garni bu eski anıyı aklından çıkarmaya çalışıp bundan önce olay yerine profesyonel bir şekilde bakmak istedi. Bir iz toplama uzmanı kan birikintisinin hemen yanında diz çökmüş ayak izlerine bir sprey sıkıyordu. Garni durduğu yerden kutunun üzerindeki yazıyı göremiyordu. Fakat elindeki spreyin kardaki izleri alçı gibi sabitlemek için kullanılan kimyasal bir madde olduğunu biliyordu. Karda bulunan izler son derece hassastı ama dikkatli davranılırsa olağanüstü ayrıntılar verebilirdi. Daha önce bu işin yapılışını defalarca izlemiş olsa da uzmanın konsantrasyonunu ve elinin hiç titrememesini hayranlıkla izliyordu. Polisin sarı ikaz şeridi evin arka kapısının bulunduğu yerde olmak üzere avlunun dört bir yanına düzensizce çekilmişti. Avlunun diğer tarafına da evin arkasındaki ahırdan başlayan kan birikintisinin yanına kadar devam edip karla kaplı avludan ormana doğru giden ayak izlerini muhafaza etmek amacıyla ikaz şeritleri çekilmişti. Evin arka kapısı açıktı. Olay yeri ekibinin bir üyesi kapı girişinde durmuş bulunduğu yerden avluyu inceliyordu. Garni adamın tam olarak ne yaptığını biliyordu. Bir olay yerindeyseniz yalnızca olayı hissedebilmek için çok zaman harcamanız gerekirdi. Kurbanın son dakikalarında ne görmüş olabileceğini görmeye çalışırdınız. Kanıt bulma ve toplama konusunda açık net bazı kurallar vardı. Kan, silahlar, parmak izleri, ayak izleri, saçlar, boya üzerindeki çizikler, ortamla ilgisi olmayan mineraller, bitki materyalleri ve buna benzer şeyler. Fakat aynı zamanda temelde son derece önemli bir sorun vardı. Olmuş olayla, nerede olduğuyla ve nasıl olduğuyla ilgili sorulara cevaplar ararken her zaman açık fikirli olmalıydınız. Çünkü eğer herhangi bir sorunca balıklama atlarsanız durumu ele alma şeklinizden dolayı bazı kanıtları gözden kaçırabilirdiniz. Aynı zamanda kanıt arayışınızda size yol gösterecek, esnek de olsa en azından bir tane hipoteziniz olmalıydı. Görünen senaryodan çok hızlı emin olarak büyük hatalar yapabilirdiniz. Aynı zamanda gerçekliğini sadece Tanrı'nın bilebileceği gereksiz ayrıntılara çok fazla zaman ve güç heba edebilirdiniz. İyi dedektiflerin yaptığı şey ve Garni kapıda duran dedektifin bunu yaptığına emindi. Bilincini kullanmadan tümden gelin ve tüme varım arasında bir süre ileri geri dans etmekti. Burada ne görüyorum ve bu bilgiler nasıl bir olay sırası öneriyor? Bu bilgiler nasıl bir olay sırası öneriyor? Eğer bu senaryo doğruysa ne tür kanıtlar bulmam gerekiyor ve bunları nerede aramam gerekiyor? Garnier birçok denemeden ve yanılmadan sonra bu süreçte gözlem ve içgüdüler arasında dengeyi kurabilmenin anahtar olduğuna inanmıştı. Bu süreçteki en büyük tehlike ise egoydu. Olay yeriyle ilgili olası açıklamalar konusunda karar vermeye çalışan bir dedektif, takımının çalışmalarını belli bir yere zamanında yönlendirmek yerine ilk bakışta kanlı odada neler olduğuna karar verip emin bir şekilde açıklayan ve herkesi kendi varsayımını ispatlamak için uğraştıran takım üyesine odaklanarak çok ciddi sorunlara neden olabilirdi ki zaman kaybı bu sorunların en küçüğü olurdu. Garnier şu anda olay yerinde nasıl bir yaklaşım olduğunu merak ediyordu. Jack Hardwick sarı ikaz şeridinin dışında kan gölünün diğer tarafında iki tane ciddi görünümlü genç adam emirler veriyordu. Bunlardan bir tanesi Garnier'i az önce içeriye almış olan geleceğin Tom Cruise'u. Diğeri de görünüşe bakılırsa onun ikiziydi. Birlikte çalıştıkları meşhur Piggott olayından sonra araya giren 9 yıl boyunca Hardwick geçen zamanın iki katı yaşlanmış görünüyordu. Yüzü daha kırmızı ve tombul, saçları daha seyrekti. Sesi genelde çok tekila ve sigara içmekten dolayı çatallaşmıştı. Top Gun filminden fırlamış gibi duran tiplere 20 tane misafir var. Her biriniz 9 tanesini götürsün. Öncelikle ifadelerini, isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını alın. Bilgileri teyit ettirin. Pat, Kex ve Kropraktörü bana bırakın. Dulla da ben görüşeceğim. Saat 4'te bana geri dönmüş olun dedi. Aralarında Garnier'in duyamayacağı kadar alçak sesle arada bir Hardwick'in sinir bozucu kahkahasıyla bölünen bazı diyaloglar daha geçti. Garnier kapıdan içeri girerken eşlik etmiş olan adam başıyla Garnier'in olduğu tarafı işaret ederek son cümleyi kurdu. Ardından ikili ana binaya doğru yola koyuldular. Onlar gözden kaybolur kaybolmaz Hardwick Garnier'e sırıtarak selam verdi. Bir zamanlar her şeye şüpheyle bakan parlak mavi gözleri karamsarlıktan yorgun düşmüş gibi görünüyordu. Sarı ikaz şeridinin etrafından Garnier'e doğru yürüyerek ''Karşımdaki Profesör Garnier değilse bende ne olayım?'' diye bağırdı. ''Sadece basit bir eğitmen'' diye düzeltti onu Garnier. Eskiden New York polis teşkilatındayken üniversitede suç bilimi dersleri vermiş olması gibi ayrıntılara ulaşmak için Hardwick'in ne kadar uğraştığını merak etmeden duramadı. ''Alçak gönüllülük etme, sen bir yıldızsın evlat, bunu biliyorsun.'' Samimiyetsiz bir şekilde el sıkıştılar. Garnier, eski Hardwick'in sürekli dalga geçer tavrının zehirli bir şeylere dönüştüğü hissiyle sarsıldı. Garnier kan birikintisini göstererek cinayetin yeriyle ilgili pek bir şüphe yok gibi dedi. Hemen konuya girmek, Hardwick'e bildiklerini anlatmak ve oradan çıkıp gitmek istiyordu. Hardwick, her şeyle ilgili şüphe var dedi. Hayatta ölüm ve şüpheden başka kesin olan bir şey yoktur. Garnier'den bir cevap alamayınca devam etti. Sana cinayetin yerinin buradaki diğer şeylerden daha az şüpheli olduğunu söyleyebilirim. Lanet olası bir deli çöplüğü, buradaki insanlar kurbandan televizyonda program yapan dipçik çopum gibi bahsediyorlar. Dipçik çopra mı demek istedin? Dipçik mudur? Deep Cock mudur nedir? Evet işte ondan. Tanrım benle uğraşmayın. Garnier içinde giderek yükselen gerginlik duvarına rağmen sesini çıkarmadı. İnsanlar böyle yerlere neden gelirler ki? Hayatın anlamı hakkında zırvalayan. Rolls Royce'lu bir pisliği dinlemeye mi? Hardwick bahsettiği durumun saçma olduğunu anlatmak ister gibi başını salladı. Bir yanda kaşlarını çatmış suçunu birazında bu 18. yüzyılın mimarisindeymiş gibi evin arka tarafına bakıyordu. Hardwick bahsettiği durumun saçma olduğunu anlatmak ister gibi başını salladı. Bir yandan da kaşlarını çatmış, suçun birazı da bu 18. yüzyıl mimarisindeymiş gibi evin arka tarafına bakıyordu. Garnier'in siniri sonunda sessizliğini bozmasına sebep oldu. Bildiğim kadarıyla sert bir şekilde devam etti. Kurban pisliğin teki değil. Ben de olduğunu söylemedim zaten. Ben söyledim sandım. Genel bir durumdan bahsediyorum. Eminim senin kankan öyle birisi değildir. Hardwick Garnier'in sinirlerini bozmuştu. O kankam değildi. Peony polisinin bana ilettiği ve senin onlara vermiş olduğun bilgiye göre tanışıklığınız geçmişe dayanıyormuş. Onu üniversiteden tanıyorum ama yaklaşık 25 yıl hiç görüşmedik. Bundan 2 hafta önce ondan bir mesaj aldım. Ne hakkında? Kendisine gelen bazı mektuplar hakkında endişeliydi. Ne tür mektuplar? Çoğunlukla şiirler, tehdit havasında yazılmış mektuplar. Bu cümle üzerine Hardwick birkaç saniye sustu. Peki senden ne istiyordu? Tavsiye. Peki ona ne yapmasını söyledin? Ona polisi aramasını tavsiye ettim. Anladığım kadarıyla aramamış. Alaycı ton Garney'in sinirlerini bozmuştu ama kendisine hakim oldu. Hardwick, bir şiir daha vardı dedi. Ne demek istiyorsun? Cesedin üzerine bırakılmış, uçmasın diye üzerine taş konmuş tek sayfalık bir şiir. Çok titiz yazılmış. Çok titiz bir adam, mükemmeliyetçi. Kim? Katil. Muhtemelen sürekli bir şeylerden rahatsız ve kesinlikle mükemmeliyetçi. Hardwick Garney'e ilgiyle baktı. Alaycı tavrı gitmişti. En azından yavaş yavaş gidiyordu. Daha fazla anlatmadan önce şişenin ne şişesi olduğunu nereden bildiğini söyler misin? Sadece iyi bir tahmin. Viski şişesi. Garney'in memnuniyet dolu bir gülümsemeyle birlikte Four Reasons marka demesiyle Hardwick'in gözleri açıldı. Bunu nasıl bildiğini anlat diye ısrar etti Hardwick. Garney, mektuplar yazanlara dayanarak öyle tahmin ettim dedi. Şiirleri okuyunca anlayacaksın. Karşısındaki adamın sorgulayıcı bakışlarına karşılık devam etti. Mektupları çalışma odasındaki masanın çekmecesinde yanında diğer mesajlarla birlikte bulabilirsin. En azından Mallory'i oraya koyarken gördüm. Büyük şeminenin olduğu odadan bahsediyorum. Hardwick sanki cevaplar onun yüzüne yazıyormuş gibi dikkatli Garney'e bakmaya devam etti. Sonunda benimle gel dedi. Sana bir şey göstermek istiyorum. Onu hiç konuşmadan büyük ambarla ana yol arasındaki otoparka doğru götürdü ve sonunda sarı ikaz şeritlerinin yeniden başladığı daire şeklinde bir yola geldiler. Failin yola en yakın ayak izleri burada görünüyor. Bu yol ve cadde kar durduktan sonra yaklaşık gece 2 civarında süpürülmüş. Failin buraya ondan önce mi sonra mı girdiğini bilmiyoruz. Eğer önce olsaydı yoldaki ve caddedeki bütün izler silinmiş olurdu. Eğer sonra girdiyse hiç iz bırakmamış olması gerekirdi. Ama buradan ambarın arka tarafından dikenli çalıların olduğu Thornsbosch geçidi adındaki dar geçide ve ormana giden alanın karşısındaki avluya doğru bakınca izler son derece açık ve takip etmesi kolay. İzleri gizlemek için hiçbir çaba sarf edilmemiş miydi? Hardwick bundan rahatsız olmuşçasına. Hayır dedi. Hiçbir çaba sarf edilmemiş. Eğer kaçırdığım bir şey yoksa. Garney ona meraklı gözle bakarak sorun nedir dedi. Kendin gör istiyorum. Ambarın ötesindeki ayak izlerini takip ederek sarı ikaz şeridinin olduğu yoldan yürüdüler. İzlerin dışında pürüzsüz duran 8 santim karda kasten bırakılmış gibi duran ayak izleri büyük numaralı parantez Garney'in tahmine göre 42 numara civarında. Yürüyüş ayakkabılarına aitti. Ambarın arkasına geçerlerken Garney geniş bir alanın daha ikaz şeridiyle çevrelendiğini gördü. Bir olay yeri uzmanı üzerinde beyaz koruyucu kıyafetler, saçında saç bandı ve elinde delil biriktirme çantasıyla beklerken bir fotoğrafçı polis profesyonel bir kamerayla fotoğraf çekiyordu. Her fotoğraf ölçeğin belirlenmesi için bir kez ölçümle ve bir kez ölçümsüz olmak üzere en az 2 kez çekiliyordu. Her neyse farklı odak mesafeleriyle diğer nesnelerle ilişki kurabilecek genişlikte detayları kaçırmayacak kadar yakından yani nesneyi anlamlandırabilecek şekilde çekilirdi. Herkesin ilgi odağında indirim mağazalarında bulunacak türden ucuz katlanabilen bir bahçe sandalyesi vardı. Ayak izleri doğrudan sandalyeye gidiyordu. Önünde karla kısmen üstü kapanmış şekilde yarım düzine sigara izmariti duruyordu. Garney yakından görebilmek için eğildi ve sigaraların Marlboro olduklarını gördü. Ayak izleri buradan avluya doğru giden yolda, görünüşe göre cinayetin işlendiği orman güllerinden oluşan çalılığa doğru gidiyordu. Garney, ''Tanrım'' dedi, ''Burada oturup sigara mı içmiş?'' ''Evet, kurbanın boğazını kesmeden önce biraz rahatlamış, en azından öyle görünüyor.'' Kaşlarını çatmadan anladığım kadarıyla kendi kendine bu saçma sandalyenin buraya nereden gelmiş olduğunu soruyorsun. Ben de aynı soruyu soruyorum. Ve? Kurbanın eşi bu sandalyeyi daha önce hiç görmediğini söyledi. Kalitesizliği karşısında da şaşkına dönmüş gibi görünüyordu. Garney'in ağzından istemsizce ne? Kelimesi çıktı. Hardwick'in aşağılayıcı yorumları tahta üzerinde gezinen tırnaklar gibi rahatsız ediciydi. Sadece şaka yaptım deyip omuz silkti. Bir boğaz kesme olayının seni etkilemesini istemiyorum ama cidden Caddy, Smythe, Westphal, Mallory bu lüks içerisinde geçen hayatı boyunca böyle ucuz bir sandalyeye muhtemelen bundan daha fazla yaklaşmamış. Garni polis esprilerini sürekli korku dolu işleriyle başa çıkmak için ne kadar gerekli olduğunu bilirdi ama bazı durumlarda bu sinirini bozuyordu. Bana katilin kendi bahçe sandalyesini yanında getirdiğini mi söylüyorsun? Hartwig olayın garipliğine karşın yüzünü buruşturarak öyle görünüyor dedi. Ve yarım düzine neydi o? Marlboro mu? Onları içtikten sonra Mallory'nin avluya inmesini sağladı ve kırık bir şişeyle boğazını kesti. Şimdiye kadar bulduklarımız bunu mu gösteriyor? Hartwig kanıtların önerdiği senaryonun ne kadar saçma olduğunu fark etmeye başlayarak isteksizce başını salladı. Aslında dedi, boğazını kesti ifadesi biraz hafif kaçıyor. Kurbanın boğazı en az 12 kez kesilmiş. Sağlık uzmanları cesedi otopsi için aracı alırken lanet olası baş neredeyse düşüyordu. Garni avluya doğru baktı. Tamamen orman gülleriyle kaplı olmasına rağmen gözünün önüne kan gölü arka ışığıyla bakıyormuşçasına renkli ve belirgin bir şekilde geldi. Hartwig bir süre düşünceli bir şekilde dudaklarını ısırarak onu izledi. Doğruyu söylemek gerekirse dedi sonunda. Bu kısımda bir gariplik yok. Asıl gariplik sonra geliyor. Ayak izlerini takip edince. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Jack Hartwig. J A C K H A R D V I C K. Peter Possum Pigert. P E T E R P O S S U M P I G G E R T. Jack. J A C K. Glock. G L O C K. Tom Cruise. T O M C R U I S E. Pigert. P I G G E R T. Hartwig. H A R D W I C K. N Y P T. New York Polis Teşkilatı. Dip Dik Çopup. D E E P D I C K C H O P U P. Four Reasons. F O U R R O S E S. Thornbush. T H O R N B U S H. Marlboro. M A R L B O R O.